Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'ndan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle yine beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, programımız Çınaraltı. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan bir program bu. Sizleri sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar 1356 yılında Anadolu'dan Rumeli'ye geçtiler. Bu dünya tarihinde de, Türk tarihinde de, İslam tarihinde de mühim bir hadisedir. Çünkü o zamana kadar İslam Müslümanlar henüz Avrupa'ya yerleşmemişti. Tabii bu Emevilerin 8. asırda İspanya'ya geçmeleri farklı bir durum. İspanya Avrupa'nın öbür ucu ve Afrika'nın komşusudur ama uzun yıllar Müslümanlar, Araplar, Türkler Anadolu coğrafyasında mücadele etmişlerdir. Ve Rumeli'ye geçmek bu bakımdan mühim bir hadisedir. Ve bu Osmanlılara nasip olmuş bir muvaffakiyettir. Henüz daha kurulalı 50 sene bile olmayan Osmanlı Devleti'nin Anadolu'dan Rumeli'ye geçmesi de çok büyük bir muvaffakiyet. Ve aynı zamanda çok büyük bir ileri görüşlülüktür. Türklerin her zaman önleri batıya doğru olmuştur. Doğuya dönmemişlerdir. Bunu göstermektedir. Anadolu Osmanlı Türkleri 2 asır boyunca Alman İmparatorluğu sınırlarına kadar bugün en az 10-15 bağımsız devletin paylaştığı geniş bir bölgeye yerleştiler. Hiçbir cemiyeti, hiçbir halkı yerinden oynatmadılar. Dinlerine ve lisanlarına, dillerine dokunmadılar. Kültürlerine müdahale etmediler. Doğudan batıya sürekli göçlerle birçok şehirlerde, birçok kasabalarda ekseriyeti teşkil ettiler. Yeni şehir ve kasabalar, hatta köyler kurdular. 1374'ten sonra Rodop Balkanlarını aşarak Makedonya'nın iskan bölgelerini birer birer ele geçirdiler. Makedonya'nın merkezi Selanik, Bizans hakimiyeti altındaydı o zamanlar. Ve Çandarlı Halil Paşa tarafından fethedildi. Sonra Osmanlı Devleti'nin başına gelen badireler sırasında, mesela Timur Han istilası sebebiyle tekrar Bizansların eline düştüyse de 1430 yılında Sultan II. Murat nihai olarak Selanik'i fethetti. Selanik 1430 yılından 1912 yılına kadar, hatta ilk fethedişini 1356'yı sayarsak 500 yıl kadar yaklaşık takriben Türklerin ve Müslümanların elinde, Osmanlı Devleti'nin elinde ve Müslümanların ekseriyetini teşkil ettiği bir şehir olarak yaşamıştır. ...1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra belli başlı Avrupa devletleri Türklere ölüm sloganı etrafında birleştiler ve Türkleri Balkanlardan ve hatta Anadolu'dan çıkarıp Orta Asya'ya sürmek gayretine düştüler. Bunlar arasında sınır komşusu olmadığımız Prusya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler de vardır. Bunlar bazen siyasi menfaatler bakımından Osmanlı Devleti'nden yana görünmüşler, hatta geçici ittifaklar yapmışlardır ama Osmanlı İmparatorluğu'nun ameliyat masasına yatırıldığı 1878 Berlin Kongresi, arkasından 1912 Balkan Muharebesi ve nihayet Sevr Anlaşması gibi operasyonlarda hep Osmanlı Devleti'nin aleyhine birbirleriyle teşriki mesai yapmışlardı. Değerli dinleyiciler, Selanik Türkler fethettiğinde Makedonya'nın merkezi ama küçük, ehemmiyetsiz bir kasabaydı. Havalide Rumlar değil, Bulgarlar yaşıyordu ve Selanik bir Rum despotu tarafından idare ediliyordu. Türkler Selanik'i fethettikten sonra buraya ayrı bir ehemmiyet verdiler. Burası Balkanların limanı, Akdeniz'e açıldığı bir yerdi ve Selanik Osmanlı hakimiyetinde süratle inkişaf etti ve Balkanların en ehemmiyetli şehirlerinden birisi oldu. Ticaret bakımından, kültürel bakımdan, imar bakımından ve politik bakımdan. İşte Selanik'i Selanik yapan Osmanlı hakimiyeti olmuştur. O zamanlar bölgede Rum yaşamıyordu. Rumlar Mora, Atina havalisinde yaşıyorlardı. Selanik Makedonya'nın merkezi olduğu için burada Makedonlar ve Bulgarlar yaşıyordu. Türklerin fethinden sonra buraya mühim Türk göçleri oldu. Çünkü Haçlı seferleri sırasında veya başka sebeplerle boşalan köylere, kasabalara Anadolu'dan gelen Türkler yerleştirildi ve böylece bölge şenlendirildi. Aynı zamanda büyük bir ziraat merkezi oldu. Bölgeyi besleyen bir ziraat merkezi oldu. Etrafındaki çiftliklerle, sulak çiftliklerle ve köylerle nüfusun artması ticaretteki ehemmiyetini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Selanik'i Selanik yapan Türkler oldu değerli dinleyiciler. Arkasından 1492 yılında Kastilla ile Aragon devletinin birleşmesi üzerine, ki birinin kralı Ferdinand'la diğerinin kraliçesi Isabel'le evlenmiş, evlenince iki devlet birleşmiş, bir güç teşkil etmiş ve Endülüs'teki son Müslüman devleti olan Beni Ahmer devletinin üzerine yürümüştür. Beni Ahmer devleti baş şehri Granada olan, şimdiki ismi Granada, bir devletti. Bu devlet Kastilya ve Aragon ordularına mukavemet edememiş ve yıkılmıştır. Böylece İspanya'da Müslüman hakimiyeti 1492 yılında sona ermiştir ki yaklaşık 800 asır sürmüştür. 8 asır süren bu hakimiyet sona ermiştir. Ancak İspanya'da Müslümanlar varlığını devam ettirmişlerdir bir müddet daha. Ondan sonra yeni iktidar oradaki Müslümanlara fevkalade baskı tatbik etmiş, ölüm ve vaftiz arasında onları muhayyer bırakmış, kaçabilenler Kuzey Afrika'ya kaçarak kurtulmuş, kaçamayanlar ya öldürülmüş ya zorla vaftiz edilmiştir. Bu vaftiz edilen Müslümanlara mozarab der İspanyollar ki müdaripten, yani zora uğramış, darba uğramış kimseler demektir. Kimseler der. Bugün İspanya ve Portekiz nüfusunun mühim bir kısmı bu mozaraplardan gelir. Mozaraplar da kendilerinin Arap asıllı olduklarının şuurundadırlar. Bunlar bir tarafa. İspanya'da Müslümanların hakimiyetinde mühim bir Yahudi nüfus yaşıyordu değerli dinleyiciler. Yahudiler geleneksel Hristiyan düşmanlığı sebebiyle Avrupa ülkelerinden birer ikişer kaçmış, İspanya'da mühim bir kitle teşkil etmişlerdir. İspanya'daki Müslüman Araplar bu Yahudilerin varlığından memnun olmuşlardır. Çünkü bu Yahudiler ticarette öne çıktıkları için memleket ekonomisine katkıda bulunmuşlardır. Ve İslam hakimiyetini de hiçbir şey vermeden, problem çıkartmadan kabul etmişlerdir. Ancak İspanya'nın Katolik Kastilya ve Aragon Krallığı'nın tamamen eline geçmesi üzerine buradaki Yahudiler de artık burada yaşayamaz olmuşlardır. Bunlar da Müslümanlardan daha önce kılıç veya vaftizle muhayyer bırakılmış, hayatını kurtarmak için vaftiz olanlar bile İspanyolları, Katolik İspanyolları tatmin etmemiş ve bunlar burada büyük bir sıkıntıya uğramışlardır. Yani vaftiz olmaları onları kurtarmamıştır. İşte bunun üzerine zamanın Osmanlı padişahı ve ve Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti'nin hükümdarı Sultan II. Bayezid'den yardım istemişlerdir. Sultan II. Bayezid zamanın önde gelen denizcilerini göndererek İspanya'daki Yahudileri gemilerle kendi ülkesine getirmiştir. Bu Yahudilerin mühim bir ekseriyeti Selanik, daha sonra İstanbul, Edirne, İzmir, Aydın ve Bursa gibi şehirlere yerleşmiştir. Sadece İspanya'dan gelen Yahudiler değil, Avrupa'nın muhtelif ülkelerinden, mesela Almanya'dan kovulan Yahudiler de çareyi Selanik'e kapağı atmakta bulmuşlardır. Çünkü Selanik, dışarıdan gelen muhacirlerin iş imkanı bulabileceği bir liman şehridir. Avrupa'ya açık bir şehirdir, ticaret şehridir. Yahudiler ticaretin olduğu yerde yaşarlar. Yahudilerin 1492'de gelişiyle, ki bunlara Sefarat Yahudileri denir, İspanyol Yahudisi demektir. Az miktarda da Eşkenaz, Alman Yahudisi ve çok az da Romanyot, yani Roma İmparatorluğundan, Bizans'tan kalma Yahudiler, Selanik'te mühim bir nüfus teşkil etmişlerdir. Ve Selanik'te Müslümanlardan sonra en kalabalık nüfusu artık Bulgarlar değil, bu Yahudiler teşkil eder olmuştur. 1492 göçünden sonra Selanik dünyanın en büyük Yahudi şehri olmuştur. Yahudi nüfusu Selanik'te yaşar olmuştur. Bu da Selanik'in gelişmesine ayrıca bir katma değer temin etmiştir. Değerli dinleyiciler, İstanbul'dan 475 kilometre uzaklıkta bulunan, yani Ankara kadar, Selanik, İmparatorluğun Avrupa kıtasında muhtena ve zengin bir vilayet merkezi. Selanik vilayetinin merkezi olmak bakımından bir üstünlük kurmuş ve bunu sürdürmüştür. Selanik limanı, şark ve garp arasındaki ticaretin mühim bir iskelesiydi. Halkın ticaret ve sanayiye bağlanmasına yol açtı. Mesela Yeniçerilerin giydiği çuha öteden beri Selanik'te dokunurdu. Tekstil, dokumacılık çok ileriydi. Şehir, Garp medeniyetinin nimetlerinden de erkenden istifade etmiştir. Avrupa'ya yakınlığı itibariyle ve zengin olması itibariyle. 19. asırda geniş caddeleriyle, büyük binalarıyla, mağazalarıyla, Avrupa truplarının sık sık geldiği tiyatrosuyla, su, hava gazı, tramvay tesisleriyle bir Avrupa şehrine benzemişti. Bir lise idadi, bir askeri orta mektep, rüştiye ve sivil orta mektep, ziraat ve sanayi mektepleri, 31 tane hususi mektep, 56 tane cami, 23 tane tekke, 21 tane sinagog, 16 tane kilise, 27 tane fabrika, 5 matbaa ve bir bedesten bulunuyordu. Şehirde 19. asır sonlarında 90 bin nüfus vardı, 30 bini Türk ve Müslümandı, 45 bini Musevi, 25 bini Rum, Frenk ve başka ırklardan müteşekkildi. Vilayette, yani Selanik vilayetinde Müslümanlar ekseriyette olmakla beraber, bir açık liman ve ticaret merkezi olduğu için Selanik daha kozmopolitti ve gayrimüslimler Türklerden, Müslümanlardan sayıca fazlaydı. Müslüman nüfusun büyük bir kısmı Türk, bir kısmı Arnavut ve Pomak idi. Çünkü Arnavutluğun da tabii iskelesi hüviyetindeydi Selanik. Arnavutluktan da çok kimse buraya yerleşmişti. Kaldı ki Makedon Müslümanları denilen Torbeşler de Arnavutça konuştuğu için Arnavut zannedilmiştir. Fakat onlar aslında Makedon Müslümanıdırlar ki Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım bir Makedon Müslümanı, yani Torbeşti ve Arnavutça konuşurdu. Selanik kozmopolit bir şehirdi dedik. İklimi çok mutedildi. Kışın kar yağsa da çabuk erirdi. Selanik vilayetindeki ormanlar, efendim, gayet lezzetli balıkların yetiştiği göller, akarsular, bire 15 veren verimli toprağıyla, buğday, arpa, meyve ve tütün mahsulleriyle Rumeli'nin en verimli topraklarına sahipti Selanik. Selanik, batıya açık, ve uyanık iş adamlarıyla dolu bir şehirdi. Avrupa'daki Türk varlığını tehdit eden büyük tehlikelerle çevriliydi. Bu sebeple gerek Avrupa'ya açık olması, gerek ülkedeki tehlikelere açık oluşu ve zengin bir ticaret merkezi oluşu burada ileri fikirli kimselerin yetişmesine de imkan vermiştir. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve ülkede meşruti rejimin kurulması için çalışan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi Selanik'te örgütlenmiştir. 3. Ordu'nun merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu'nun genç subayları birer ikişer hep bu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiştir. Bunlar Manastır, Selanik askeri mekteplerinde okuyorlar, Harbiye'ye gidiyorlar. Ondan sonra Selanik'te vazife yaparken Avrupa ile temas, buradan gelen yasak yayınlarla rejim aleyhtarı olarak yetişiyorlardı. Tabii Yemen, Basra'dan Kosova ve Şkodra'ya kadar vazife yaptıkları için memleketin her yerini iyi kötü tanıyorlar, meseleleri yerinde görüyor ve öğreniyorlardı. Başta Mustafa Kemal olmak üzere Enver Paşa, Resneli Niyazi Bey, Ali Fuat Cebesoy, Ömer Naci, meşhur romancı hikayeci Ömer Seyfettin, terbiyeci Kazım Nami Bey gibi meşrutiyet ve cumhuriyet devrinde ilk plana geçmiş olan ve ordudan ayrıldıktan sonra da mühim vazifeler yapmış olan subaylar, zabitler ya Selanik'te doğmuş büyümüş, ya orada okumuş yahut da bu bölgede memuriyet yapmış kimselerdir. Bu şehirde ileri görüşlü, modern fikirli terbiyeciler tarafından hususi mektepler kurulmuştur. Bu mektepler çok mühimdir. Mesela Şems Efendi'nin kurmuş olduğu mektep Feyziye Mekteplerinin uzantısıdır ve mühim bir mekteptir. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöndem gibi Türkçülük cereyanının kurucuları ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fikir babaları hep Selanik'te yetişmiştir. Bunların çıkardıkları Genç Kalemler Mecmuası Selanik'te yayınlanmıştır. Fecraati Edebiyatı, Servet-i Fünun'a halef olan Fecraati Edebiyatı bu şehirden doğmuştur. Zaten ilk kavmiyetçilik, milliyetçilik, sade dil cereyanları önce Kırım gibi, Selanik gibi Türk varlığına, Osmanlı varlığına kastedilen bölgelerde, tehlikeye yakın olan bölgelerde doğmuştu. Thank you. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Türklerini Avrupa'dan kovmak prensibinin en inatçı tatbikçisi Rusya'ydı. Bu uğurda bir harf vermek, İngiltere ve Fransa ile beraber Navarin'de, Mora'nın Navarin limanında Türk donanmasını yakmak suretiyle 1830'da Yunanistan'ın istiklalini temin etmişti. Islav oldukları için, Yunanlar Islav olmasa bile Ortodoks oldukları için devamlı bu bölgedeki kavimler, Bulgarlar, Makedonlar, Sırplar ilahir Rusların desteğini arkalarında bulmuşlardır. Fakat Yunanistan'ın istiklali, ki Mora ve Atina havalisinde kurulmuştu Yunanistan, daha adalar, Yanya, Makedonya, Batı Trakya Türklerin elindeydi. Bu netice Rusya'yı temin etmedi. Çünkü Rusya'nın güney sınırı ile Yunanistan arasında Osmanlı toprakları vardı. Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk Osmanlı toprağıydı. Rusya'nın da behemal Akdeniz'e inme maksadı var. O bu olmuyor. Üstelik Yunanistan küçük. Avrupalılar onu Yunan medeniyetini mirasçı sayıyor. Halbuki Yunanlarla eski Yunan medeniyetinin arasında dağlar kadar fark var. Ama İngiltere'de ve Fransa'da entelektüeller bu küçük Yunan devletini eski Yunan medeniyetinin varisi saydığı için çok popüler Yunanistan. Hatta Lord Byron gibi, Shelley gibi meşhur şairler İngiltere'den, Fransa'dan kalkıyorlar, geliyorlar. Yunanistan'ın istiklali için Türklere karşı çarpışıyorlar. Bu yolda ölenler, canını kaybedenler oluyor. Bundan dolayı çok popüler Yunanistan. Onun için Avrupa'nın şımarık çocuğu derler. İngiltere ve Fransa'ya daha yakın bir siyaset takip ediyor. Bu da Rusya'nın işini bozuyor. Onun için Rusya maksadına ulaşmak için Güney Slavlarını ve bunların en uygun olan Bulgarları ele alması gerekiyor ki aradaki Osmanlı topraklarını devreden çıkarıp güneye rahatça inebilsin. Değerli dinleyiciler, 1876 yılında Selanik'te enteresan bir hadise oldu. Tarihte Selanik vakası diye bilinen bu hadisede bir Bulgar kızı Müslüman olduğunu iddia etmiş ve Müslümanlara mahsus kıyafet giymiş. Bunun üzerine bu kızın kavminden olanlar bu duruma mani olmaya çalışmışlar. Amerikan konsolosluğu devreye girmiş. Kız Amerikan konsolosluğuna kaçırılmış. Bunu duyan Selanik'teki Müslümanlar ayaklanmışlar. Efendim ve Amerikan konsolosluğuna yürümüşler. Buna mani olmak isteyen şehirdeki ecnebi konsoloslar halk tarafından linç edilmiş ve muazzam bir hadise çıkmış. Neticede vali bunlarla görüşmeye çalıştıysa da muvaffak olamamış. Selanik hadisesi büyümüş. Neticede Babali işe müdahale ederek hadiseyi çözmüş. Ancak bu işin failleri cezalandırılmış. Ancak bu Avrupa'da Osmanlı Efkar-ı Umumisi'nin, Avrupa Efkar-ı Umumisi'nde kamuoyunda muazzam bir Osmanlı aleyhdarlığına sebebiyet vermiştir ki belki de bu işin bunun için yaptırıldığı düşünülebilir. Müslüman olan Bulgar kızıdır. İşe karışanlar Amerikan konsolosudur. Nötr bir devlet. Fakat linç edilenler İngiliz, Rus, Fransız konsolosları bu işi hayli karıştırmıştır. Ve Selanik çok patırtılı bir geçmişin ilk habercisi olarak bu Selanik vakası söylenebilir. Dedik ya, Rusya öteden beri Yunanistan vasıtasıyla Akdeniz'e inmek istiyordu ama arada Osmanlı toprakları vardı. 1878 Osmanlı-Rus Harbi, ki 93 Harbi diye bilinir. Bu harp Türklerin Ruslarla giriştiği harplerde mağlup olduğu en felaket harplerden bir tanesidir. Osmanlılar Ruslarla 7 muharebe yapmışlardır değerli dinleyiciler tarihte. Bunlardan 2 tanesini kazanmışlardır. Biri 1711'de Purut Seferi'ni kazanmışlardır. İkincisi de 1854'te Kırım Harbi denilen harbi kazanmıştır ama bu harpte kendisine İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar yardım etmiştir müttefik olarak. Bunun dışındaki 5 harbi kaybetmiştir. Bu kazandığı 2 harp kendisine hiçbir şey kazandırmadığı halde kaybettiği 5 harp Osmanlı Devleti'ne Ukrayna'yı, Polonya'yı, Romanya'yı, Besarabya'yı, muazzam toprakları Rumeli'de kaybettirdiği gibi Kafkasya'daki üstünlüğünü de kaybettirmiştir. Kaynarca Muahidesi, Yaş Muahidesi, bu harp, Edirne Muahidesi bu harpler neticesinde imzalanmış. Osmanlı Devleti'nin Kafkasya ve Rumeli'deki üstünlüğü yok olmuş. İşte bu tarihten sonra Osmanlı Devleti artık Rusya'ya karşı ikinci sınıf bir devlet durumuna düşmüş. Binlerce, milyonlarca Müslüman Türk Kafkasya'dan ve Rumeli'den Osmanlı ülkesine hicret etmiş. Asırlık topraklar başta Kırım olmak üzere kaybedilmiş ve Ruslara büyük bir itimat, Osmanlılara da, Osmanlı askerlerine, bürokratlarına ve halkına da büyük bir melal, büyük bir usanç, büyük bir hicap gelmiştir. Ruslara karşı bezginlik gelmiştir. Ruslara karşı yenilmek bakımından iki tane padişah, Sultan 3. Mustafa ve Sultan 1. Abdülhamit, Ruslarla girişilen bu muharebelerin kaybedilmesi neticesinde üzüntüden geçirdikleri beyin kanaması yüzünden vefat etmişlerdir. İşte bunlardan en mühimi bu yenilgilerden 93 Harbi diye bilinen 1878 Osmanlı-Rus Harbi'dir. Bu harbin kaybedilmesi Osmanlı Devleti için tarihi bir felaket olmuştur. Çok muazzam Osmanlı toprakları bu muharebenin neticesinde elden çıkmıştır ki efendim Afrika'da Mısır, Tunus, Yemen'in bir kısmı, Rumeli'de Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya, efendim Sırbistan, bu Kıbrıs hepsi bu Osmanlı-Rus harbi neticesinde elden çıkmış. Hatta Anadolu'da Kars, Ardahan, Batum, Doğu Bayezid da Rusların eline geçmiştir. Bu felaket işte Ruslara Yunanistan'la hudut olup güneye inme fırsatı vermiştir. Ayastefanos mütarekesiyle Karadeniz'den Ege'ye kadar hayali ve büyük bir Bulgaristan meydana getirilmiştir. Tarihi Makedonya, Selanik hariç Bulgarlara verilmiştir. Tabii Rusya'nın bu oldu bittileri, emri vakileri öteki büyük devletlerin işine gelmediği için Ayastefanos anlaşmasını tanımamıştır Avrupalılar ve İngilizler Sultan Abdülhamit'le temasa geçmişler. Sultan Abdülhamit Ayastefanos yani Yeşilköy mütarekesinin hükümlerinin dezavantajlarından kurtulmak için Kıbrıs'ın geçici olarak İngiltere hakimiyetine terk edilmesi karşılığında Berlin Anlaşması'nı imzalamaya muvaffak olmuştur. Bu anlaşma Ayastefanos mütarekesine göre daha hafiftir. Ayastefanos'ta şişirilen Bulgaristan devleti küçültülmüştür. Makedonya bütün dertleriyle, problemleriyle beraber Osmanlı devletine verilmiştir. Kral Filip'le başlayan ve Büyük İskender'den bir müddet sonra tarihe karışan Makedonya Krallığı bağımsızlığını kaybetmiş ve çevredeki milletlerin istilasına uğramıştı ve asırlarca Makedonya diye bir devlet olmamıştı. Tabi burada bir bağımsız Makedonya hayali meydana getirilmiştir ki bunun arkasında Bulgarlar, Yunanlılar ve Sırplar vardı. Hatta Avusturya vardı. Ayakta zorlukla duran bir imparatorluk olduğu halde Akdeniz'e inmek isteyen, Selanik limanına inmek isteyen Avusturya vardı. Bunların her birisi Selanik ve havalisini ilhak etmek istiyordu. Bulgarlar Makedonlarla akraba olduğu için, Yunanlılar tarihi Makedonya Krallığı'nın varisi olduğu iddiasıyla, Sırplar kendilerine çok yakın olduğu için, Avusturya ise zaten öteden beri burada emeli olduğu için Selanik ve etrafında emeller besliyordu. İşte Ayastefanos mütarekesiyle ortaya çıkan kanlı Makedonya davası 1912'de bu havalinin Osmanlıların elinden çıkmasına kadar 30 sene Osmanlı Devleti'nin başına bela oldu. Bu uğurda yani Makedonya meselesi yüzünden on binlerce Türk ve Müslümanın kanı aktı, evi barkı, bağı tarlası yakıldı, yıkıldı. Binlerce insan burayı terk edip ülkenin işlerine hicret etmek zorunda kaldı. Değerli dinleyiciler, eski Makedonya bölgesinde Osmanlı Devleti'nin Selanik, Manastır ve Kosova olmak üzere 3 vilayeti vardı. Yaklaşık 3 milyon nüfus vardı burada. Nüfusun yarıdan fazlası Türk ve Müslümandı. Bir kısmı Arnavut olmak itibariyle. Müslümanlardan sonra 800 bin kadar Bulgar yaşıyordu burada. Sonra Rumlar, Sırplar, Hristiyan Arnavutlar ve Ulahlar geliyordu. Demek ki bu bölgenin nüfusunun yarıdan fazlası Türk ve Müslümandı. Makedonya üzerinde hak iddia edenlerin en atılganı, en hunharı Bulgarlardı değerli dinleyiciler. Ayastefanos mütarekesiyle Berlin Kongresi arasında geçen 4 aylık bir devirde bu bölgeye sahip olmanın verdiği hırsla, coşkunlukla amansız ve insanlık dışı bir mücadeleye sürüklendi Bulgarlar. Bu mücadele 1890 ve 1895'te Sofya'da ciddi terör teşkilatları kurmak suretiyle planlı bir şekilde başladı. Kurulan teşkilatın başına Teğmen Boris Şarafov geçirildi. Makedonya topraklarındaki mücadeleyi o bölgede bulunan papazlar, öğretmenler ve Bulgaristan'dan giden eski subaylar yürütecekti. Kullanılan metotta Balkan komitacılığı adı verilen terörizmin bütün insanlık dışı faaliyetleri vardı. Bölgedeki bütün Türklerin canı, malı, mülkü boy hedefi olarak seçilmişti. Türklerin köyleri, evleri, harmanları, hükümet binaları yakılıp yıkılacaktı. Kadın erkek, çocuk genç fark gözetilmeden öldürülecekti. Böylece hükümete itimat kalmayacaktı. Böylece sağ kalan Türkler bu mıntıkadan hicret edeceklerdi. Ve tamamen Makedonlara ve Bulgarlara kalacaktı bu bölge. Bu arada Makedonya'daki Avrupalılara karşı da bir takım faaliyetler tertiplendi. Bu da büyük devletlerin buraya müdahale etmesine yol açacaktı. İşte bu terör sistemi yıllarca Girit'te, Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da tatbik edilmiş ve müspet neticeler alınmıştı. Avrupa'nın müdahalesi demek, önce otonomi yani muhtariyet, ardından da istiklal yani bağımsızlık demekti. Bulgar teşkilatlanması büyük bir mahremiyet içinde, gizlilik içinde köylere kadar inmişti değerli dinleyiciler. Fakat kanlı faaliyetler başlayınca terörizmin ikinci bir safhası kendini gösterdi. Komite mensupları arasında fikir ayrılıkları başladı. Yeni yeni komiteler kuruldu ve bunlar aralarında kanlı bir mücadeleye giriştiler. İş bunda kalmadı. Bulgarların bu hızlı faaliyetini gören Rumlar, Sırplar, hatta Arnavutlar da teşkilatlar kurdular ve Bulgarlarla mücadeleye giriştiler. 1901 yılından sonra Bulgarların terör hareketleri arttı. Üsküp Manastır treni soyuldu. Demir yolu ve köprüler tahrip edildi. Bir Fransız şirketinin müdürü ve bir İngiliz rahibesi dağa kaldırıldı. Osmanlı Devleti bunların kurtarılması için binlerce altın fidye ödedi. Nihayet 1903 yılında büyük ihtilal patlak verdi. Daha önce bir Bulgaristan Prensliği kurulmuştu. Osmanlı Devleti'ne bağlı muhtar ama. Muhtar dışarıya karşı Osmanlı Devleti'ne bağlı Bulgaristan Prensliği. Bir de Şarkı Rumeli vilayeti kurulmuştu muhtar. 1893 yılında bu ikisi birleşti ve Bulgaristan Emareti, Bulgaristan Prensliği kuruldu. Başına bir Alman prensi geçirildi, Ferdinand. Bulgar prensi oldu. Bulgarlar buna çar dediler fakat Osmanlı hükümeti bunu kabul etmedi. 1908 yılına kadar bu Bulgaristan Emareti İstanbul'a, Bağbali'ye bağlı olarak devam etti. Meşrutiyet ilan edilir edilmez bundan istifade eden Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bulgaristan Krallığı kuruldu. Bosna Hersek'i işgal eden Avusturya'da Bosna Hersek'i Avusturya'ya ilhak ettiğini ilan etti. Yani 1908 meşrutiyeti iki büyük toprağın elden çıkmasına sebebiyet verdi. Neyse 1903'te Bulgar İhtilali patlak verdi, büyük ihtilal. Faaliyetleri 18-25 yaş arasında yıllardır bu iş için hazırlanmış Bulgar gençleri idare edecekti. Tetişin mihrak noktası Selanik'ti. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. Selanik o zamanlar bir Rum şehri değildir. Burada yaşayan Rumların sayısı fevkalade azdı. Burası bir Türk, Yahudi ve Bulgar şehridir ve tarihi Bulgar bölgesinin merkezidir. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. 1903 Nisan'ının ortalarında demir yolları, oteller ve hava gazı deposu bombardıman edildi. Şehir karanlıkta kaldı. Ardından tophane tahrip edildi. Limandaki bir Fransız vapuru yolcularıyla beraber havaya uçuruldu. 20 Temmuz'a rastlayan Aziz İlya yortusu günü umumi ayaklanma günü olarak seçilmişti. Bunun Hristiyan tarihiyle de bir bağlantısı vardır. Aziz İlya Roma kralına karşı ayaklanan Filistin'deki bir azizdir. Bir rivayete göre peygamberdir. İşte bu Aziz İlya'nın adını vererek ayaklanıyorlar. Bu ayaklanmaya 30 bin Bulgar askeri ve köylüsü katıldı. Bir harpten farksızdı. Ancak gözü dönmüş canavarların karşısında öteden beri tanıdıkları tecrübeli yiğit bir güç vardı ki o da Osmanlı ordusuydu. Osmanlı ordusu Viyana bozgunundan beri her türlü cinayete, her türlü arkadan vurmaya karşı mukavemet etmesini, yiğitçe dövüşmesini bilmişti. Osmanlı ordusu bu kanlı ihtilali de söndürmesini bildi. Canileri sığındıkları kilise ve manastırlara kadar kovaladı. İşte o zaman Avrupa'nın pek bildik, pek tanıdık bir feryat yükseldi. Türkler kiliseleri basıyor, papazları öldürüyorlar. İşte bu isyanın bastırılması Sultan Abdülhamit'in büyük bir başarısıydı. Ancak Avrupa devletleri bu hadiseden dolayı Türklere karşı menfi bir kanaat edindiler. İşte değerli dinleyiciler, 100 yıl önce Selanik ve Makedonya böyle bir ateş, böyle bir kan deryasıydı. Değerli dinleyiciler, böylece Balkan Harbi'ne kadar gelindi. Yalnız bu arada Selanik tarihi için mühim bir hadise var. 1908 yılında Selanik'teki 3. Ordu subayları ayaklandılar. Ve bu subaylardan Teğmen Arif, ordu müfettişi Şemsi Paşa'yı öldürdü. Ve böylece Türk ordusu içinde bir isyan çıktı. Bu isyan, Sultan Abdülhamit'in 93 harbi felaketi sebebiyle askıya aldığı milletvekili seçimlerinin tekrar yapılmasını isteyen bir talepti. 3. Ordu subayları hep birden telgrafhaneleri basarak saraya telgraf çektiler ve padişahın 2. meşrutiyeti meriyete, yürürlüğe koymasını, milletvekilleri seçimini yapmasını ve parlamentoyu toplamasını istediler. Sultan Abdülhamit vaziyetin vahametini görerek anayasanın seçimlerle ilgili kısmını tekrar yürürlüğe koydu. Mebus seçimi yapıldı. Meclis-i Mebusan toplandı ve bu devreye 2. meşrutiyet deniyor. 23 Temmuz 1908. Sultan Abdülhamit 9 ay daha tahta kaldı değerli dinleyiciler. Böylece Osmanlı tarihinde çok mühim bir hadise, 2. meşrutiyetin ilanı çok mühim bir hadisedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde çok mühim hadiseler bu hadise 2. meşrutiyetten sonra olmuştur. Ve Cumhuriyeti hazırlayan hadisede 2. meşrutiyet olmuştur. Her bakımdan cemiyette ve siyasetteki değişiklikler 1908'den sonra kendini göstermiştir. Osmanlı rejimi esaslı bir şekilde değişmiş ve zamanla iktidar saraydan alınıp, bürokratlardan alınıp orduya intikal etmiştir. Ve bu 10 yıllık idaresi, ordunun İttihat ve Terakki Cemiyeti ve buna bağlı subayların Osmanlı Devleti'nin idaresi Osmanlı tarihinde çok mühim bir merhaledir. İmparatorluğun yıkılması da bu devrede süratlenmiştir. İşte 1908 meşrutiyetinin ilanını temin eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı 3. Ordu subaylarıdır ve bunlar Selanik'teydiler. 1909 yılına gelindiğinde 31 Mart 1909, aslında buna 12 gün daha eklememiz lazım, 13 Nisan 1909'dur. Çünkü o zaman Osmanlı takvimi ile Avrupalıların kullandığı miladi takvim arasında 13 günlük bir fark vardı. 1917'de bu fark kapatıldı. Çünkü Türkler Julian takvimini kullanıyorlardı Balkan uluslarıyla beraber, Ruslarla beraber. Avrupalılar ise Gregorian takvimini kullanıyorlardı. Arada 13 günlük bir fark vardır, yıl aynı olsa bile. İşte 1909 yılında İstanbul'da bir isyan çıktı değerli dinleyiciler. 31 Mart vakası diye bilinen ve iltica hareketi olarak tanınan bu isyan daha ziyade iddiaçıların İstanbul'a getirdikleri, meşrutiyeti korumak üzere İstanbul'a getirdikleri 3. Ordu'ya mensup avcı taburları arasında çıktı. O zamanlar orduda mektepli ve alaylı olmak üzere iki tür subay vardı. Mektepliler askeri rüştüye, askeri idadi ve harbiye okuyarak subay olanlardı. Bunun dışında asker olarak orduya girip liyakat göstererek onbaşı, çavuş ve daha sonra subay olanlar vardı. Bunlar 2. meşrutiyetten itibaren 2. plana itildi ve pek çoğu kadro harici edildi. Çünkü bunlar Sultan Abdülhamit ve onun rejimine taraftardı ve daha dindar, daha muhafazakar subaylardı. Böylece iddiatçı subayların Osmanlı ordusu içindeki tensikat hareketine karşı çıkan subaylar bir ayaklanma gerçekleştirdiler. Bu ayaklanmada İstanbul'da İttihat ve Terakki taraftarı olduğu düşünülen gazeteciler ve bazı subaylar öldürüldü. Saray buna sessiz kalmak durumunda kaldı. Daha sonra İstanbul'da hakimiyeti İttihat ve Terakki kaybetti. Saray büyük bir hata göstererek iktidarı tekrar eline alması mümkünken almadı ve 31 Mart vakasını doğrudan tertiplemese bile sessiz kaldı. Veya sessiz kalmak zorunda kaldı. Bunun üzerine merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu subaylarından İttihat ve Terakki'ye mensup olanlar bir gönüllüler ordusu kurdu. Bu gönüllüler ordusu daha ziyade Bulgar ve Yahudi gençlerinden müteşekkildi. İçlerinde Arnavut ve Çingeneler de vardı. Bunlar hareket ordusu adıyla ve Hüseyin Hüsnü Paşa'nın kumandasında İstanbul'a doğru yola çıktı. Yeşilköy'e yaklaştıklarında ordunun kumandasını Mahmut Şevket Paşa aldı, Erken Harbi Umumi Reisi, yani Genelkurmay Başkanı. Hareket ordusu İstanbul'a girdi ve isyan eden avcı taburu askerlerini teydip etti. Şehirde örfü idare ilan edildi. İsyan bastırıldı. Bu isyanı körükleyenler, çıkaranlar ve burada bilfiil rol oynayanlar muhakeme edilip divanı harpte idam edildiler. Daha sonra bu 31 Mart vakasının iktidarı ele geçirmek isteyen İttihat ve Terakki'nin İngiliz kanadı, Anglofil kanadı tarafından çıkarıldığı, isyanı İngilizlerin desteklediği bir karşı darbe yaparak Alman taraftarı iddiaçıların elinden iktidar almak istedikleri anlaşıldı. Bu 31 Mart vakasının en mühim neticesi İttihat ve Terakki iktidarının kuvvetlenmesi bir yana Sultan Abdülhamit'in de tahttan indirilmesidir. Sultan Abdülhamit 31 Mart vakasında dolayı methaldar zannedilerek tahttan indirilmiş fakat hiçbir zaman yargılanmamıştır. 31 Mart vakasıyla hiçbir ilişkisi olmadığı halde tahttan indirilerek Selanik'e sürülmüştür. İşte Selanik gene bir mühim rol oynamıştır bu hadisede. Hareket ordusu meşrutiyetin ilan edilmesine rol oynadığı gibi hareket ordusunu tertipleyen de Selanik'tir. Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Selanik'e sürülmüştür. Bu da mühim. Selanik'e sürülürken Sultan Abdülhamit'in yanında hanımlarından bir tanesi ve oğullarından bir tanesi ancak gidebilmiş. İki kızıyla beraber, yanındaki birkaç görevliyle beraber Fethi Okyar'ın, o zaman İttihat ve Terakki'nin önde gelen subaylarından Fethi Okyar'ın nezaretinde Selanik'e sürülmüştür. Selanik'te Sultan Abdülhamit İstanbul'da kalmak istemişse de iddiaçılar İstanbul'da kalırsa aleyhimize çalışır ve bizi iktidardan eder diye düşünmüşler. Uzaklaştırmak istemişlerdir ve bunun için kendilerini çok emniyette hissettikleri Selanik'e sürmüşlerdir. Peki padişah Selanik'te nerede kalacak? Alatini ismindeki bir köşk, bir Yahudi bankerin yaptırmış olduğu köşk padişaha tahsis edilmiştir ki bu da ayrı bir cilvedir tarihte. Bir Yahudi bankerin evi olan yer Yahudilere Filistin'i yurt vermemekte direnen bir Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine mekan olarak tahsis edilmiştir. Padişah burada 4 sene kadar yaşamıştır. İhtilattan men edilmiştir. Dışarıyla görüşmesine ve gazete okumasına mani olunmuştur. Hanımı ve oğlu Abd Efendi ile beraber yaşamış. Kızları bilahare evlenmek üzere İstanbul'a gönderilmiştir. Sultan Abdülhamit Selanik'e gönderilirken bütün nakit parası ve hanımı ve çocuklarının nezdinde bulunan mücevherler alınıp İttihat ve Terakki fırkasına gelir kaydedildiği gibi Sultan Abdülhamit'in bankadaki parası ve hisse senetleri de silah zoruyla imzalattırılan vesikalar vesilesiyle İttihat ve Terakki'ye aktarılmıştır. Böylece zamanın en zengin padişahlarından birisi olan hususi teşebbüsleriyle servet sahibi olan Sultan Abdülhamit'in bir kuruş parası kalmamış ve çocukları babaları padişah olduktan düştükten sonra çok müşkil ve sıkıntılı bir ömür sürmüşlerdir. Sultan Abdülhamit'in Selanik'te kaldığı, 4 sene kaldığı konak, villa bugün Alatini Köşkü, Selanik Belediye binası olarak kullanılmaktadır ve aynen durmaktadır. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya geldiği ve doğup büyüdüğü Selanik şehri 1912 yılında mühim bir hadise yaşamıştır. Bu tarihte İttihat ve Terakki'nin yanlış politikaları sebebiyle o zamana kadar Sultan Abdülhamit'in aralarına hep nifak soktuğu Balkan halkları birleşmişler. Sırplar, Romenler, Karadağlılar, Yunanlılar ve Bulgarlar Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişlerdir. 2 yıl süren bu harbe Balkan Harbi adı verilir. Daha önce Trablus Harbi İtalyanların asker çıkarmasıyla kanlı bir savaş veren ve bunun neticesinde yenilip Trablusgarp vilayetini kaybeden ve neticesinde 12 adayı da Rodos ve çevresini de kaybeden Osmanlı Devleti şimdi Balkan halklarının taarruzuyla baş başa kalmıştır. Çok donanımlı, silah bakımından, mühimmat bakımından yeterli donanıma sahip olan Osmanlı ordusu, o zamana kadar Sultan Abdülhamit zamanında yetişmiş tecrübeli subaylar emekli edildiği ve başa hep genç iddiaçı subaylar geldiği için doğru dürüst sevk idare olunamamış Osmanlı ordusu, birleşen Balkan orduları karşısında muazzam bir mağlubiyete uğramıştır. Bu mağlubiyet neticesinde bütün Balkanlardaki topraklar, Rumeli'deki topraklar kaybedilmiş, Edirne Bulgarların eline düşmüş, Midyenes hattı sınır olmak üzere İstanbul'a kadar Balkan milletleri yaklaşmıştır. Bundan sonra Allah'ın inayeti imdada yetişmiş, Bulgarlar, Yunanlar, Romenler, Karadallar ve Sırplar aldıkları toprakları paylaşmakta zorluk çekip birbirine düşmüşler. Bu birbirine düşme neticesinde Edirne tekrar istirdat edilebilmiş ancak Selanik maalesef kaybedilmiştir. Selanik'le beraber pek çok Rumeli toprağı kaybedilmiştir. Arnavutluk, Kosova, Yanya, Teselya, Batı Trakya ve Bulgaristan'da kalan toprakların hepsi birer ikişer Balkan milletlerinin eline düşmüştür. Selanik, İttihat ve Terakki'nin valisi Tahsin Paşa tarafından burada kuvvetli bir ordu bulunmasına rağmen tek kurşun atılmadan Bulgarlara teslim edilmiştir. Ve Selanik Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgarlar Osmanlı Devleti ile beraber müttefiklere karşı yenilince Batı Trakya'yı kaybetmişler. Batı Trakya bu harpte müttefiklere destek veren yani doğru politika takip eden Yunanlara verilmiştir. Ve böylece kaç bin asırlık Bulgar ve Türk toprağı sonra da Türk toprağı olan Batı Trakya Selanik'ten itibaren Makedonya ve Batı Trakya Yunanlara verilmiş. Buradaki Bulgarlar Bulgaristan'a çekilmişler. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı Lozan Anlaşması gereğince cereyan eden mübadele ile Selanik, Batı Trakya ailesi Selanik ve havalesinde bulunan Yanya ve Mora'da bulunan ve adalarda bulunan ki adalar da hepsi Girit dahil olmak üzere bütün Ege adaları da bu harpte Yunanların eline geçmiştir. Türklerin burnunun dibindeki adalar bile Yunanların eline geçmiştir. Hepsi burada yaşayan Türkler yaklaşık 1 milyona yakın Türk mübadele sebebiyle Anadolu'da yaşayan Ortodokslar da buraya hicret edilmişlerdir. Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar ki Türk, Pomak, Arnavut ve Çingeneler teşkil eder bu nüfusu İstanbul'daki Rumların karşılığı olarak tutulmuş. Ancak Yunanistan'da yaşayan Türk, Arnavut ve Rum asıllı Müslümanlar, Pomak asıllı Müslümanlar Anadolu'ya hicret etmişlerdir. Bu da Selanik için mühim bir hadise olmuştur. Ve o zamana kadar Kahire ekseriyeti Türk olan Selanik artık bir Türk şehri olmaktan çıkmıştır. Yahudiler buradaki hayatlarını devam ettirmişlerdir ama Yunanlar gelir gelmez burada antisemitizm cereyanı tatbik etmişler. Avrupa'daki moda olan Yahudi düşmanlığını burada da tatbik etmişler. Ve Selanik'te yaşayan Yahudiler buradan birer ikişer İstanbul'a, İzmir'e ve başka şehirlere hicret etmek zorunda kalmışlardır. Ve Selanik'teki Yahudi nüfusu bir hayli azalmıştır. Avrupa işlerine buradaki Yahudiler hicret etmişlerdir ki bugün Fransa'da yüksek makamlara kadar gelen Nicolas Sarkozy'nin dedesi de işte Balkan Harbi'nden sonra kaybedilen Selanik'te Yunanların hışmına uğrayan bir Yahudi sarrafıydı ki canını Fransa'ya atarak kurtarmıştır. Evet değerli dinleyiciler, Saatli Cami diye de bilinen Selim Paşa Camisi ile şehrin piyasasının ortasında bulunan meşhur Beyaz Kulesi ile camileri, kervansarayları Türklerden kalma nice eserleriyle, limanıyla, kozmopolit havasıyla 5 asırlık Türk yurdu, Müslüman yurdu olan Selanik işte böyle kaybedilmişti değerli dinleyiciler. Evet, bu haftada bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Çınaraltı.